Ayrım 13, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 125. 23. Bölüm. Eric de Pleasant hem ince hem de yağlı biriydi. Ona bakmak oldukça tuhaftı. Uzun boylu, dal gibi ince bir adamdı. Aynı zamanda şarküterilerdeki üstü ince bir jöle tabakasıyla kaplı soğuk etlere benziyordu. Düzgün, daima bronz bir yüz, yüksek bir alın ve iyice jölelenip arkaya doğru yatırılmış saçlar. Yine yağ. Mahkeme duvarı gibi bir surat.
''Gregoire'' dedi kollarını açarak, ''kardeşim, akıl hocam.''
Yaşlı polis başını sallayarak bu övgüyü kabul etti, ancak kucaklaşmaktan kaçındı.
''Otursana, burada evindesin.''
''Kafa ütüleme, ne istiyorsun?'' De Pleasant hemen cevap vermedi, ayakta duruyordu. Gülümsemesi portmantodaki eski bir giysi gibi dudaklarına asılı kalmıştı. Morvan koltuğa yerleşti ve göz ucuyla onu inceledi. Asla kruvaze ceket giymediği için kendini kutladı. Ev sahibi Hugo Boss takım elbisesinin içinde dev bir origamiyi andırıyordu. Solunda devlet bakanı oturdu. Dirseklerini çalışma masasına dayadı ve ellerini kilise çatısı biçiminde birleştirdi. Kendine daha otoriter bir hava katmak için bu harekete aynanın önünde çalışmış olmalıydı.
''Seninle Coltano'yu konuşmak istiyordum.''
''Ne? Coltano mu?''
''Ajanlarım bana müdürünün evinde öldürülmüş olduğunu söylediler.''
Morvan alaycı bir ıslık çaldı. ''Artık ajanların mı var?''
''Dalga geçme, öldürüldü mü öldürülmedi mi?''
''Zenci hikayeleri, bu konuda bilgim yok.''
''Cenaze törenine gittin.''
''Sadece gittim, çünkü Coltano benim evim.''
''Yamyamlıktan söz ediliyor.''
''Zenci hikayeleri sana söyledim. Niseko'nun çok düşmanı vardı. İşin içinden çıkmamız imkansız, bir işe de yaramaz.''
''Bunun madenlerle bir alakası yok mu?''
''Madenleri ben işletiyorum. Niseko'nun yeri doldurulacak, hepsi bu.''
''Kim tarafından?''
''Öncelik General Mumbanza'da.'' De Pleasant gösterişli ahşap bir kutuyu açtı ve içinden bir puro aldı. F.Ö. U.Y.S.'deki saltanatından kalma sonradan görme davranışlar.
''Onu tanıyor musun?''
''Çok iyi.''
''Güvenilir biri mi?'' diye sordu devlet bakanı. Elinde çift ağızlı bir puro makası vardı.
''Diğerleri gibi, para ödendiği sürece.'' Bakan sandalye bacağı kalınlığındaki pirosunun ucunu sert bir hareketle kesti.
''Öyleyse istikrarlı durum devam edecek.''
''Kimse Kongo'nun geleceği üstüne bahse girmesin.''
''Başkan bu konuda sıkıntı istemiyor. Daha önce buna benzer sıkıntılar yaşadık.''
''Beni şaşırtıyorsun.'' diye gülümsedi Morvan. De Pleasant kutusundan çıkardığı uzun bir kutunun şeridine sürttü. Sonra büyük duman bulutları oluşturarak purosunu yaktı.
''Senin de bildiğin gibi.'' dedi birkaç saniye sonra. ''Devlet Coltano'ya yatırım yaptı.''
''De Pleasant, bana şirketimden söz ediyorsun. Onu borsaya sokan benim, hisselerini size satan benim.''
''Artık en ufak bir entrikaya bulaşmak istemiyoruz. Fransa Afrikası artık bitti.''
''Öyleyse bilgilerinizi alın ve çekip gidin.'' Coltano cep telefonlarında ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan bir cevher olan koltan madeni çıkarıyordu. Bu iş kolunda Fransa'nın faaliyet göstermesi ne siyasi bir seçim ne de ekonomik bir tercihti. Sadece fiziksel ve coğrafi bir zorunluluktu.
''Senin Mumbanza'nın saçmalamayacağını ve Tutsilerle işbirliği yapacağını bana garanti edebilir misin?'' diye ısrar etti De Pleasant, bir buhar makinesi gibi dumanlar salarak. ''Hiçbir durumda Kivu Savaşı'nı finanse ettiğimiz sanılsın istemeyiz.''
Jöleli dış işlerinden boşuna uzaklaştırılmamıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusu karmakarışıktı. Düzenli ordu, Tutsiler, Hutular ve isyancı milisler arasında sonu gelmeyecek bir savaş sürüyordu. Savaşan gruplar bölgedeki yeraltı kaynaklarını işleterek kendilerine finansman sağlıyorlardı. Ancak Kolwezi ve Upemba gölü arasında yer alan Coltano madenleri savaş bölgesinde değildi. ''Bir haritaya bak. Kivu ile Katanga arasında 1000 kilometreden fazla bir mesafe var. Sana durum kontrol altında diyorum.''
''Çok iyi, çok iyi.'' diye mırıldandı Beriki prosunu körüklemeye devam ederek.
Morvan onun mimiklerini inceliyordu. Özel olarak De Pleasant'a, genel olarak da Lambertistlere, diğer partilere sızarak ve onları doktrinleriyle etkilemeye çalışarak doğrudan çatışmaktan kaçınan bu Troçkist akıma tahammül edemiyordu. Yaptıkları işe sızma deniyordu. Morvan bu akım için kullanılan ve hepsi oğlancılıkla alakalı olan başka isimler de biliyordu. Beni buraya çağırmanın gerçek sebebini söyler misin?
Tekrar ediyorum, hükümetimizin etik kuralları var. Senin entrikalarını örtbas etmemiz söz konusu olamaz.
Hangi entrikalar?
Eğer silahlı gruplarla veya kokuşmuş alçaklarla işbirliği yaptığını öğrenirsek seni korumayız.
Sizi koruyan benim budala.
Döplezan bürosunu ona doğru uzattı. Senin sorunun Gregoire, kendini yasaların üstünde görmen.
Morvan birden ayağa kalktı ve masanın çevresini dolandı. Devlet bakanı tekerlekli koltuğunda geriledi. Senin biraz hafızanı tazeleyeyim pislik herif. Assas sokağında birinin kafasını kırdığınızda sizi hapisten kim kurtardı?
FÖÜYS'yi kasanın anahtarlarıyla birlikte size kim verdi? Kazlar gibi yağ bağlamanıza kim müsaade etti? Her şey ortaya çıkınca da senin, Kambadelis'in ve DSK'nın kıçını kim temizledi?
Dipnot, Kambadelis, Jean-Christophe Kambadelis, Fransız siyasetçi.
Dominique Strauss-Kahn, Fransız siyasetçi. Fransa'da DSK baş harfleriyle belirtilir.
Bakan titreyerek koltuğunda büzülmüştü. Prosu elinden kaydı, ceketinin üstünden yuvarlandı ve perdenin yanındaki parkelerin üstüne kondu.
Kahretsin, yangın çıkacak.
Morvan Pro'yu topuğuyla ezdi ve adamın oturduğu koltuğun kolçaklarını sıkıca tuttu.
Eğer bugün burada oturuyorsan bunu bana borçlusun, göt veren Troçkist. Sakin ol kahrolası, dedi Beriki kravatını düzeltirken. Ben seni uyarmak istemiştim, hepsi bu.
Gregoire odanın içinde ağır adımlarla yürümeye başladı. Şarvet gömleği içinde bir sığır gibi soluyordu.
Tam olarak neye karşı beni uyarmak istedin? Bunun amacı ne bir zencinin yerini alacak başka bir zenci konusunda içini rahatlatmak olabilir, ne de bana küçük bir ahlak dersi vermek. Ağzındaki baklayı çıkar.
Döplezan pencereyi aralamak için ayağa kalktı. Puro kokusu bir anda dayanılmaz bir hal almıştı.
Senin de bildiğin gibi egemen varlık fonları olarak mahrem borsa verilerine girebiliyoruz. Daha kesin bir şekilde hisse senedi hareketlerine erişebiliyoruz.
Sadede gel.
Coltano'da tuhaf hareketler tespit ettik.
Morvan ne diyeceğini bilemedi. Pazarda en ufak bir kıpırdanma olsa Luak onu uyarırdı.
Niseko'nun ölümü ani sıçramalara neden olmuş olabilir, dedi. Sözünü ettiğim hareketler basit dalgalanmalar değil, planlanmış gibi.
Yani?
Elimizde henüz ne isimler ne de miktarlar var ama önemli derecede toplu alımlar yapılmışa benziyor.
Halka arz gibi mi demek istiyorsun?
Korkulan bu, evet.
Morvan koltuğu tuttu ve bir hamlede oturdu.
Bu çok saçma, diye fısıldadı.
Hamlaşıyordu. Onu her daim güçlü kılan şeyi kaybediyordu. Dikkatini.
Hepsi bu değil. Raiç yükseldi. Pozisyonlar değişti. Sen de benim kadar biliyorsun ki sizin aşil topuğunuz, dağınık hissedarlarınız. Bir başka grup koltan üstündeki hakimiyeti ele geçirmek isteyebilir. Ya da başka bir ülke. Tehdit içeriden de gelebilir. Senin tabirinle söylüyorum. Senin zenciler bizimle ters düşebilirler.
Morvan yutkundu. Döplezan haklı olabilirdi. Hiç göz önünde bulundurmadığı bir zeminde borsada bir şeyler hazırlanıyordu.
İşte sana söylemek istediğim şey bu, dedi Döplezan sesini sertleştirerek. Eğer Coltano el değiştirirse ondan vazgeçeceğiz. Çinlilerle veya yamyam katillerle işbirliği de söz konusu olamaz.
Coltano nereden bulacaksınız?
Avustralya'dan, Venezuela'dan.
Çok pahalıya gelir.
Çok daha sağlıklı olur. Eğer sağlıklı sıçmak istiyorsan bedelini ödemelisin.
Morvan yavaş yavaş ayağa kalktı. Bu konuyu araştıracağım.
Tamam, beni de bilgilendir.
Morvan geri geri giderek odadan çıktı. Dışarı çıkınca teri bir anda dondu. Jöle haline gelmiş sığır şimdi oydu. Şoförü Mareşal Galliani Caddesi'nin köşesinde onu bekliyordu. Ona biraz yürümek istediğini belirten bir işaret yaptı. Rıhtımı geçti ve senin tam karşısında durdu. Aldığı her sert darbede Paris orada olmuştu. Gerçekten güvenebileceği tek varlıktı. Korkuluk duvarına dirseklerini dayadı. Coltano da pozisyon olarak hep azınlık hisselere sahip olmuştu. Hisselerin sadece %16'sı onundu. Bu yapı içinde Kongo hükümetini temsil eden generaller her an başkalarıyla ittifak yapabilir ve başka bir dönemin, Mobutu ve diktatörlük döneminin somut örneği olan Morvan'ı kovabilirlerdi. En kötü ihtimalle her şeyi satabilir ve dinlenmek için kırsala çekilebilirdi. Onu endişelendiren bu değildi. Sonuçta Nseko'nun ölmeden önce konuşup konuşmadığını düşünüyordu. Yeni yatakların bulunduğu bilgisi bu hissi alımlarını açıklayabilirdi. Eğer öyle değilse hisse senedi fiyatlarındaki bu yükseliş baruta ateşle yaklaşmak gibiydi. Coltano'nun neden bu kadar ilgi gördüğünü düşünmeliydi. Morvan gizli projesine elveda diyebilirdi. Cep telefonunu çıkardı ve Luak'ın numarasını tuşladı. Öfkesini birine kusmalıydı. 24. Bölüm Dolphin SA-365N'de, herkesin nedense Pedro diye adlandırdığı helikopterde, Le Guin'in yanına oturmuş olan Erva'nın kafası klişelerle, mitlerle ve dantevari çağrışımlarla doluydu. Gecenin karanlığında suyun yüzeyinde duran Charles de Gaulle ışıklarla donanmış yüzen bir şehir, bir Arap emirliğinin karanlığın içinde tüm ışıkları parıldayan fütürist bir şehri olarak hayal ediyordu. Beklerken soruşturmanın bir bilançosunu çıkarmıştı. Çabuk sonuca ulaşılmıştı. Tekneden hiçbir şey elde edilememişti. Tanık yoktu, kaybolan bir tekne yoktu. Ne yapacaklarını bilen jandarmalar okulun zodyaklarındaki benzin miktarlarını kontrol etmiş ve bunları benzin tüketim kayıtlarıyla karşılaştırmışlardı. Herhangi bir tutarsızlık yoktu. Hiçbir etrako cuma gecesinden cumartesiye kadar denize açılmamıştı. Wissa'nın kişisel eşyalarından ve giysilerinden bir şey elde edilememişti. Mans'taki arkadaşları ve öğretmenlerinin de söyleyecek bir şeyi yoktu. Kıpti inançlı, ılımlı ve bekardı. Herhangi bir kötü alışkanlığı, hiçbir gizlisi saklısı yoktu. Var gücüyle deniz havacılığı okulu sınavını kazanmaya çalışmış ve bunu başarmıştı. Ekleyecek başka bir şey yoktu. Not edilecek tek şey denizcilik deneyimi olmamasıydı. Gecenin karanlığında Sörling'e kadar tekneyle gidemezdi. Uzmanlara göre bunun için küçük su geçitlerini izlemeyi, denizci haritası okumayı bilmek, bölgedeki resifleri tanımak gerekiyordu. Dönüp dolaşıp hep aynı varsayıma ulaşılıyordu. Vahşice linç, panikleyen cellatlar, cesedin tekneyle taşınması. Ama hangi tekneyle? Odadaki parmak izlerinin sadece birinci sınıf öğrencilerine ait olduğu saptanmıştı. O da arkadaşı itiraf etmişti. O Carverack'in gerçekten de cigaralık kralıydı. Organik kalıntılara gelince sonuçlar henüz bilgisayara düşmemişti. Ama Erva'nın bu konuda hiç umudu yoktu. Telefon kayıtlarının incelenmesi devam ediyordu. Cuma sabahından pazar akşamına kadar okuldaki tüm askerlerin yaptığı çağrılar, ayrıca bölgedeki baz istasyonlarının listeleri. İncelenecek kayıtlar en aza indirilmişti. Brütonlar telefona fazla düşkün değil gibiydi ve Carverack'te çaylak deneyimi sırasında hiç kuşkusuz cep telefonları yasaklanmıştı. Her öğrenci için bir dosya da hazırlanmıştı. Tüm pilotlar aynı profile sahipti ve K-76'nın köklü seçimi geçerliydi. Ervan gizlice Kripo'dan Bruno Gors'un geçmişine odaklanmasını istemişti. Bundan da bir şey çıkmamıştı. Ervan her öğrencinin son günlerdeki gidiş gelişlerini de incelemek isterdi. Ama güvenlik kameralarının görüntüleri olmadan tanıkları sadece şüphelilerin bizzat kendileriydi. Üst gitgide tüm ışığı, tüm bilgileri yutan bir kara deliğe dönüşüyordu.
"Geldik!" diye bağırdı Le Guin, işaret parmağıyla camı göstererek.
Ervan bakışlarını o tarafa yöneltti. Sadece ışıldayan kabuklarla dolu bir karanlık fark etti. Deniz seviyesinde göz alabildiğine binlerce gümüş diş gülümsüyordu. Biraz daha eğildi. Denizin üstünde kapkara kocaman bir leke gördü. Can yeleğinin içinde sıkışıp kalmış olan Ervan sonunda inanılmaz boyutlara sahip kütleyi tanıdı. Charles de Gaulle. Ne bir ışık ne de bir işaret. Kör bir tanker. Petrol tankeri boyutlarında bir hayalet gemi. Canavarın çevre sınırları ayırt edilebiliyordu. Çünkü denizden ve gökyüzünden daha karanlıktı. Gemi insanın hayal edebileceği tüm ölçüleri alt üst ediyordu. Bir mucizeymiş gibi yüzen, suyun üzerinde yatay konumda yerleştirilmiş 60 katlı bir kule. antenlerle ve radarlarla dolu tek düşey yapı ise sol taraftaydı. Ervan bu bölüme köşk dendiğini hatırladı. İsim çok iyi bulunmuştu. Bavyeralı 2. Ludwig'in hezeyanları ile Pamuk Prenses'in üvey annesinin ini arasında kararsız kalınmıştı. Küçük kuleleri mazgal delikleriyle en ufak bir yaşam belirtisi olmayan bir kale.
Etkileyici ha?
Pilotun yanında oturan Arşambo, Ervan'a doğru dönmüştü. Onu hayal kırıklığına uğratmamak için Ervan gülümsedi. Ama gecenin karanlığı, pervane palalarının gümbürtüsü, geminin devasalığı onda daha ziyade bir kabusun içinde ilerliyormuş hissi uyandırıyordu.
''Komandolar bizi almaya gelecek.'' diye ekledi kuş konmaz arkaya dönmeden.
Ervan başını salladı. Kask kulaklarının uğuldamasına neden oluyordu. Geminin güvertesine sadece birkaç metre uzaktaydılar. Pist kırmızı bir haleyle kaplıydı. Devasa bir kan birikintisine iniyorlardı. ''Karartmanın ardından.'' diye açıkladı Le Guin. ''Tüm ışıklar kırmızıya geçer. Civarda herhangi bir düşman unsur olmasa bile uçak gemisinde uzaktan görülebilecek tek bir beyaz ışık olmamalıdır.'' Sarı yağmurluklu, turuncu yelekli, mavi kasklı adamlar koşturuyordu. Bir manevracı Dofed'in kapısını açtı. Ervan emniyet kemerini çıkararak yere atladı. Gözlerine şiddetle çarpan damlalara rağmen karanlığın içinde kaybolmuş güverteye göz gezdirdi. Tek bir uçak yoktu. İstemeden de olsa hayal kırıklığına uğradı. Füze rampasıyla fırlatılan rafaleleri, durdurma kablosuyla frenlenen rafaleleri, iki round arasında boksörlerin yanındaki koçlar gibi uçakların çevresinde koşturan görevlileri görmeyi isterdi. Bir silah subayı yaklaştı. Selamlamalar, takdimler, uyarılar. Suratlar kapüşonların altında kayboluyordu. Ervan anlatılanları anlamıyordu. Her iki kelimeden biri rüzgarla uçuyor ya da bir takırtıyla kaybolup gidiyordu. Can yeleklerini çıkardılar ve köşke doğru ilerlemeye başladılar. Metal kapılar, çivili ayakkabılar gibi yankılanarak açıldı. Ervan avcı uçakları ve helikopterlerle dolu büyük bir hangara girmeyi bekliyordu. Dar koridorlardan, köprülerden, merdivenlerden oluşan bir labirentle karşılaştı. Her şey kırmızıydı. Sadece ışıklar değil, sinyalizasyonlar, yardım malzemeleri de. Önce birinci asansöre, sonra ikinciye bindiler. Geminin ondan fazla katı var diye belirtti silah subayı. Herkes sessizliğini koruyordu. Kortejde kasvetli, törensi bir şeyler vardı. Yeni bir metal tıkırtısıyla kapı açıldı. Her yer kırmızıya bulanmış olduğundan büyük bir fırından yeni çıkmış akkor halindeki bir yapıya girmiş gibi oldular. Yine koridorlar, borular, kanatlı kapılar. VHF mikrofonlarında devriye, Papa Charlie diyen uçuş durumlu adamlarla karşılaştılar. Subay üstünde ayırt edici bir işaret bulunmayan bir kapının önünde durdu.
''Amiral Di Greco size 30 dakika zaman ayırıyor.''
13. ayının sonu. Sayfa 132.